Burası Tahran, İran.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا لهم أجرهم عندهم ولا خوف عليهم ولا هم صدق العلي العظيم.
Malla infak edenlerin örneği her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği. Allah dilediğine kat kat, şüphesiz Allah anır, bilendir.
Tahran birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları 20 ile 8.50 arası 13.650 kHz üzerinde saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında 31 metre 9 üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-22-20 arasında orta dal ve 702 kHz üzerindesiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca Sion üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca www.adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim Yüce Allah'a hamd. Resulü ve salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyici. Şemsi 26 Ordu Beheş 1405 Şevval 1416 Mayıs 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayını az sonra sunacağımız haber bütünü ve günü din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın yaşamına röportaj, Amerika'nın gerçek yüzü, efsaneleri ve kalıcı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti. Ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle bir başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Tahran Kitap. Uluslararası İmam Hümeyni Üniversitesi'nde Halkların Yemek Festivali. Rus şirketlerin petrol ve doğalgaz sektöründeki ilk toplantısı bugün Tahran'da gerçekleşti. Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Ve Sinan destek şartına yalanlama geldi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı'ndaki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde hazır bulunan Uluslararası Kitap Fuarı'nın haklısı. İran Press Haber Ajansı'nın raporuna göre Seyit İbrahim Rahat Bakanı ile bu bakanlığın kitap ve yayıncılığına katıldığı 2,5 saatlik bu kitap ve yayıncılık alanında geldi. Cumhurbaşkanı Reisi kitap alanının aktivistleriyle yaptığı görüşmede yayıncılığa üstünlüğün kaçınılması bulunarak çocuk ve gençlik çalışmalarına dikkat çekerek çocukların ve gençlerin sağlığı konusunda nasıl hassassak onların ruh sağlığı ve düşüncesi için hassasiyetle planlama yapmalıyız diye gençlerin entelektüel ve kültürel güncel içeriklerin üretilmesi ve ergen kesimin düşünce ve yaratıcılıklarından yararlanmak, kültür ve inşaat eğitim ve öğretim bakanlıklarının ve gençler için almasında işbirliği ve ülkenin her yerindeki okuyuculara ve kitap sahibi ve ucuz erişim gibi başlıklarla yayıncılar arasındaki görüşmede vurgulanan konular arasında yer aldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Pazar günü Tahran Uluslararası Kitap Fuarı. İmam Hümeyni Üniversitesi Farsça Der ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin katılımıyla Halkların Yemek Festivali düzenlendi. Ona göre bu festivalde Lübnan, Irak, Pakistan, Yemen ve Suriye'den yabancı yemekleri hazırlayıp pişirdiler. Hümeyni Üniversitesi'nde Halkların Yemek Festivali'nin yemek kültürünü de Uluslararası İmam Hümeyni Üniversitesi Rektörü Gasım Zade'ye göre öğrenciler güçlendirmede önemli bir rol, kültürel programlar düzenlemek bu üniversite. Uluslararası İmam Hümeyni Üniversitesi Rektörü bu tür etkinlikler arasında barış ve dost halkların yemek festivalinin yanı sıra öğrenci tür ve geleneklerini daha iyi tanımaları için bir platform ve fırsat sağlanmaktadır açıklamasında bulundu. Şu anda 18 ülkeden 600'e yakın yabancı öğrenci Uluslararası İmam Hümeyni Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde eğitim görüyor. İran ve Rus şirketlerinin petrol ve doğalgaz sektöründeki toplantısı bugün Tahran'da gerçekleştirildi. İran Petrol Bakanlığı Uluslararası ve Ticari İşler Yardımcısı Ahmet Esedzade bu toplantıda yaptığı konuşmada İran ile Rusya arasında petrol ve gaz sektöründeki işbirliğinin kritik bir duruma geldiğini işaretle İran ve Rusya'nın devlet şirketleri arasında büyük projelerin belirlendiğini bildirdi. İran'da üretimin ve gelişmiş ekipmanların yaptırımlara rağmen devam ettiğini belirten Esedzade, İran'ın katalizör üretiminde kendine yeter hale geldiğini, hatta Rusya'ya da ihraç ettiğini sözlerine ekledi. Rusya'nın İran'daki ticaret temsilcisi Rustem Zihin Şahin, İran ve Rus şirketlerin petrol ve doğal gaz sektöründeki ilk toplantısında yaptığı konuşmada, İran ve Rus şirketlerinin ikili görüşmesinin petrol ve gaz sektöründeki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için büyük bir adım olduğunu ve iki ülke liderleri bu alanda işbirliğini geliştirmeye tam anlamıyla hazır olduklarını belirtti. Bu bağlamda Tahran Ticaret Odası'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı yaptığı açıklamada 17 ile 20 Mayıs tarihleri arasında Tahran'da düzenlenecek olan 27. Tahran Uluslararası Petrol, Gaz ve Petrokimya Fuarı'na 28 Rus firmanın katılacağını duyurdu. İran ordusu deniz operasyonları yardımcısı bu gücün 86. filosunun varlığının ülkenin savunma diplomasisinin güçlendirilmesi ve deniz gücünün restorasyonu ile uyumlu olduğunu belirtti. İran ordusu deniz operasyonları yardımcısı bu gücün 86. filosunun varlığının ülkenin savunma diplomasisinin güçlendirilmesi ve deniz gücünün restorasyonu ile uyumlu olduğunu vurgulayarak tüm ülkelere barış ve dostluk mesajı göndermek bu hareketin amaçlarından biridir dedi. Amiral Mustafa Taceddin'i İran'ın serbest sularda dünya güçleriyle ittifak kurduğuna işaretle uzun ve profesyonel deniz yolculukları yapmak, uzmanlık ve donanım açısından çeşitli hazırlıklar ile gerekli becerilerin kazanılmasını gerektirmektedir diye kaydetti. Amiral Taceddin'i İran ordusunun 86. filosunun uluslararası sularda bulunmasını ve 360 derece dönebilmesini İran teknolojisinin kanıtı olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti. Bu denizcilikte tamamen İran yapımı olan bir fırkateyn bulunuyor. Dena fırkateyni ve Mekran İkmal gemisi de dahil olmak üzere İran donanmasının 86. filosu ilk kez 213 günde dünya turu yaptı. İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ile Fars İli Fecr Devrim Muhafızları İstihbaratı'nın ortak eylemiyle IŞİD'in Horasan'daki operasyon ve medya ağı tespit edilerek kilit üyesi tutuklandı. İran Perest Haber Ajansı'na göre 26 Ekim 2022'de Şah Çerağa düzenlenen terör saldırısında 13 kişi şehit oldu ve 20 kişi de yaralandı. IŞİD terör örgütü üstlendiği bu terör saldırısının ardından İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ile Fars İli Fecr Devrim Muhafızları İstihbaratı'nın ortak eylemiyle IŞİD'in Horasan'daki operasyon ve medya ağı tespit edilerek kilit üyesi tutuklandı. 2019'dan beri istihbarat takibi altında olan bu kişi, Tahran'ın da aralarında bulunduğu bazı illerde aşırılık yanlısı unsurların tespit edilmesi ve söz konusu terör örgütüne katılmaları konusunda faaliyet gösteriyordu. Bu rapora göre bu ağın üyelerinin tutuklama operasyonu hakkında ek bilgiler yakında yayınlanacak. Direniş kutlaması ve Filistin Dünya Ödülü'nün ikinci turu için çağrının açılışı, direniş alanında yerli ve yabancı şahsiyetler ve aktivistlerin katılımıyla Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın ana salonunda düzenlendi. İran Pres Haber Ajansı'nın raporuna göre Kültür ve İslami İnşaat Bakanı bu törende şunları söyledi. Kültürel alanlar direniş cephesinin zaferleri gibi ilerlemelidir. Muhammed Mehdi İsmail'i, İran devrimci hükümetinin bu ödülü desteklediğine vurgu yaparak şunları kaydetti. Rahmetli İmam Hümeyni direnişin yolunu açtı ve devrimin ilk günlerinden itibaren Filistin meselesi ve sahte İsrail rejimiyle mücadele gündeme geldi. Filistin meselesinin önemine değinen İsmail'i ayrıca şunları kaydetti. Bu 40 yılda bazıları bizi direniş yolunda ve Kudüs'ün kurtuluşunda yürüdüğümüz için eleştirdiler. Ama biz bu yolu sürdürdük ve bugün direnişin çiçeklenişine tanık oluyoruz. Onlarca aşırılık yanlısı yerleşimci, işgalci İsrail polisinin güçlü desteğiyle Salı sabahı Babel Muharebe'den Mescid-i Aksa'ya saldırdı. El Alem kanalına haberine göre bu sabahtan beri işgalci rejimin polisi Mescid-i Aksa'ya yerleşimcilerin saldırılarını önlemek için özel birliklerini Mescid-i Aksa'nın avlularına ve kapılarına konuşlandırdı. İşgal altındaki Kudüs İslami Vakıflar İdaresi onlarca yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek avlularında provokatif eylemlerde bulunduğunu ve caminin doğusundaki Babel Rahme bölgesinde Talmud ayinleri gerçekleştirdiklerini bildirdi. İşgalci rejim polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişindeki kısıtlamaları ve kimliklerini kontrol etmeye devam ediyor ve farklı dönemlerde çok sayıda Filistinliyi dış kapılarında gözaltına alarak onlarcasını da camiden kovmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde 3. sırada yer alan Sinan Oğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimin ikinci turunda destekleme şartıyla ilgili yayınlanan raporu yalanladı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Oğan, seçimler sonrasında Der Spiegel'e verdiği röportajda Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceğine dair böyle bir beyanda bulunmadığını belirtti. Der Spiegel muhabiri Maximilian Pop ise Twitter'da yaptığı paylaşımda Oğan'ın kendilerine Kılıçdaroğlu sadece HDP siyasi sistemin dışında bırakılırsa desteklerim şeklinde bir ifade kullandığını iddia etti. Ancak Oğan Pop'un paylaşımını alıntılayarak Der Spiegel size verdiğim röportajda Türk basına söylediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bu uydurmayı nereden çıkardınız şeklinde bir soruyla yanıt verdi. Öte yandan CHP'nin bilgi ve iletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevi bıraktı. TRT'nin aktardığı habere göre Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2018 yılından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktığını duyurdu. Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle seçim akşamı siyasetlerimiz çalışmasına hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum. Türkiye Hükümet Sözcüsü Batı medyasının bu ülkedeki seçimleri haber yaparken taraflı davrandığını söylüyor. TRT'nin haberine göre Türk Hükümet Sözcüsü İbrahim Kalın, Salı günü yaptığı açıklamada Batı medyasının Türkiye seçimlerine haber yapma konusunda taraflı davrandığına işaretle devletimize karşı tavır aldılar ama başarısız oldular açıklamasında bulundu. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada seçim gecesi ajansımıza hakaret edenlere ve itibarını zedelenlere karşı hukuki süreç başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada dün gece üstün bir performans gösteren ve saatlerce sahada ve seçim takip merkezimizde çalışan kıymetli Anadolu Ajansı çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum diyerek başladı. Çalışanlarımızın emeklerini ve 103 yıllık kurumumuzun saygınlığını korumak vazifemizdir ifadelerini kullanan Karagöz şöyle devam etti. Seçim gecesi ajansımıza hakaret edenleri ve itibarını zedelemeye karşı hukuki süreçleri başlatıyoruz. Dün geceden bu yana bizleri arayarak vermiş olduğumuz hizmetten dolayı teşekkürlerini sunan abonelerimize ve medyada hakkaniyetli yorumlar ile ajansımıza karşı yürütülen karalama kampanyasına dur diyen yorumculara da şükranlarımı sunarım. Ajansımız göz bebeğimizdir. Anadolu Ajansı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve kurtuluş mücadelesi veren atalarımızdan bizlere emanettir. Bu emanet liyakatli ve emin ellerdedir. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Türkiye yetkililerinden Avrupalı gözlemciler tarafından ülkenin seçim sürecinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini istedi.
Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, 16 Mayıs Salı günü Türkiye Avrupalı gözlemcilerin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde tespit ettiği eksiklikleri gidermeye çağırdı. Suriye Dışişleri Bakanı Cidde Havaalanı'nda Şam'ın geleceğe baktığını ve geçmişle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Faysal Miktat, Arapların karşı karşı olduğu birçok zorluk olduğuna ve bu zorluklarla yüzleşmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğine dikkat çekti. Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski meclis başkanı Rashid El Ghannouchi, emniyet güçlerine hakaret davasında bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. TRT'nin haberine göre Tunus Asliye Mahkemesi'nde yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerine Tağut'un askerleri dediği gerekçesiyle açılan hakaret davası kapsamında tutuksuz yargılanan Ghannouchi, terörü övmek suçundan bir yıl hapis ve 1000 dinar para cezasına çarptırıldı. Sırada bültenimizin son haberi var. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Afrika ülkelerinden bir barış heyetini ağırlamayı kabul ettiğini söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın raporuna göre Güney Afrika Cumhurbaşkanı bugün yaptığı açıklamada Afrika ülkeleri adına Afrikalı liderlerin barış planındaki misyonunu kabul etmelerini sağlamak için Putin ve Zelenski ile görüştüğünü ve onların da barış misyonunu almayı kabul ettiğini duyurdu. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, normalleşmenin Müslümanların Siyonistlere karşı nefretini azaltmaması başta altında. Filistin'i işgal eden ve halkını yerinden eden Siyonistlerden nefret ediliyor. Siyonist haham, Yeşiva, Gari, Eldershtein, İsrail diyarında böyle düşmanlar bizi çevrelemiş. Her tarafımızda, denizde, her yerde bizi kuşatmıştır. Tüm milletler bizden nefret ediyor ve başlarında da Mısır yeri alıyor. Biz onlardan kurtulmak için mucizeye ve Tanrı'nın lütfuna ihtiyacımız var dedi. Bunlar birkaç gün önce Siyonist rejim İsrail'in Kanal 10'unda yayınlanan Yahudi haham Yeşiva Hagadi Edelstein'in sözlerine ait. Müslümanlar ve Araplar arasında kimse Yahudilerden nefret etmez. Arap ve Arap olmayan Yahudiler, Arap ve İslam toplumlarında hatta işgalden önce Filistin'de yaşıyorlardı, şimdi de yaşıyorlar. Filistin'i işgal eden ve halkını yerinden eden Siyonistlerden nefret ediliyor. Bir Siyonist haham böyle düşünüyorsa ve birkaç milyon Siyonist uğruna yüz milyonlarca Arap'ı yok etmek istiyorsa, yerleşimcilerin ve Siyonist ordunun generallerinin ne düşündüğünü düşünmek gerekir. En fanatik Siyonistler bile bazı Arap rejimleri ile normalleşmenin Arap uluslarının ve halkının görüşlerini değiştirmeyeceğini anladılar. Arap milletleri Müslümanların topraklarını ve kutsal yerlerini işgal eden Siyonistleri nasıl düşman olarak görüyorlarsa, geçmişte olduğu gibi Siyonist rejimi de onları bir numaralı düşmanları olarak görüyorlar. Bu hahamın sözleri ve Siyonist rejimin okullarının Yahudi çocuklara Araplardan nefret etmek ve onlara karşı silah kullanmak konusunda öğrettikleri, bu rejimin mensupların hepsinin terörist ve Filistin topraklarının gaspçısı olduğunu ve hiçbirinin ılımlı olmadığını gösteriyor. Ama bu haham ve tüm Siyonistler dünyanın bir gün bu rejimden kurtulacağını bilmelidirler. Özellikle de dünya, Siyonist İsrail rejiminin küresel Siyonizm tarafından yaratılan efsanelere ve yalanlara dayandığını anladıktan sonra bu durum daha da net ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla ne Filistin'in boş bir toprak olduğu ne de Yahudilerin tek millet olduğu bilinmelidir. Onlar da diğer ilahi dinlerin mensupları gibi dünyanın dört bir yanına dağılmış ilahi dinlerin mensuplarından biridir. Siyonist rejimi İsrail'e 75 yıl sonra Mescid-i Aksa ve çevresinde sözde Süleyman Mabedi'nin en ufak bir izine bile rastlamadı. Nekbe gününün yani Siyonist rejimi İsrail'in kuruluşunun olduğu bir haftada bu sözlerin değerlendirilmesi Siyonistlerin nasıl zavallı bir durum yaşadıklarını gösteriyor. Buna ilaveten Siyonist rejimin son dönemde yaşadığı iç kriz ve bu krizler hususundaki gerçekleri saptırma çalışmaları da dikkatlerden kaçmamalıdır. Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun zaten suç ve cinayet işleyen bir rejimde sözde kendi suçlarını ve cinayetlerini yapmacık yasalardan kurtarmak ve kendini ceza almaktan kurtarmak için yasa değişikliği sürecini başlattı. Ancak iç gösteriler durumu iyice gerginleştirdi. Bunun ardından Siyonist rejim İsrail'in Filistinlere hedef alması ve gerçekleri saptırma girişimleri başlı başına başka bir soruna dönüştü. Şimdi de Siyonist rejim İsrail, Filistin direniş grupları ile ateşkes imzalamak zorunda kalmıştır. Bu durum Siyonist rejimin ciddi bir füze yağmuruna tutulma ve direniş karşısında çaresiz kalma korkusunu da gösteriyor. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'na karşı tutumu etrafında. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa Komünist Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması Moskova'nın güvenlik çıkarları ile zıt düştüğünü belirtti. Sergey Ryabkov, Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması Moskova'nın güvenlik çıkarları ile zıt düşmektedir. Bu yüzden Rusya'nın bu anlaşmaya dönme evhamına kimse kapılmamalıdır açıklamalarında bulundu. Sergey Ryabkov bir röportajda şunları kaydetti. Bu anlaşma yıllardır işe yaramadı. Bu yüzden ondan çekilmemiz durumu daha da kötüleştirmez. Rus makam sözlerine şöyle devam etti. Hala Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'na geri döneceğimizi umut edenler bu yanılsamadan vazgeçmelidir. Çünkü bu anlaşma Rusya'nın güvenlik çıkarlarına aykırıdır. Batı bu apaçık gerçeği kabul etmelidir. Çarşamba günü Rus hükümetin resmi portalında bir açıklama yayınlayarak Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'nın iptal edildiğini duyurduğunu belirtmek gerekir. Bu açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya parlamentosunda bu anlaşmanın iptalinin görüşmesi sırasında bu ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'u temsilcisi olarak tanıttığı vurgulanmaktadır. Rus hükümetinin yaptığı açıklamada Ryabkov'un Rusya Devlet Başkanı resmi temsilcisi olarak atanmasının 19 Kasım 1990'da imzalanan Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın iptali anlamına geldiği belirtiliyor. Rusya'nın Konvansiyonel Avrupa Silahlı Kuvvetleri Antlaşması'na geri dönmeme konusundaki ısrarı Avrupa kıtasının son iki yılda özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığı önemli ve düşündürücü güvenlik gelişmeleri dikkate alındığı anlamına geliyor. Moskova açısından bu antlaşma NATO üyesi devletlerin ve müttefiklerinin düşmanca eylemleri nedeniyle ortadan kalktı ve yerine yenisini sağlamanın koşulları mevcut değil. Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması Soğuk Savaş'ın son yıllarında müzakere edilmiş ve üzerinde anlaşmaya varılmış, aynı zamanda ana silahlanma kalemlerine kapsamlı kısıtlamalar getirilmesine ve fazladan ve konvansiyonel olmayan silahların imhasına karar verilmiştir. Bu antlaşma NATO üye devletleri ve Varşova Paktı üye devletleri olmak üzere iki üye devlet grubu için benzer kısıtlamalar önerdi. Avrupa Konvansiyonel Kuvvetleri Kasım 1990'da kabul edildi ve Temmuz 1992'de yürürlüğe girdi ve 1999'da güncellendi. Soğuk Savaş sonrası dönemde Varşova Paktı'nın dağılması ve Sovyetler Birliği'nin dağılması nedeniyle güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılması bağlamında ortaya çıkan iyimserlik nedeniyle birçok Avrupa ülkesi söz konusu pakta katıldı. Bu anlaşmada Atlantik Okyanusu'ndan Ural Dağları'na kadar Avrupa ülkeleri için kuvvet ve büyük askeri teçhizat tavanı belirlenerek belirlenen tavana uygunluğun sağlanması için izleme çözümleri de sunuluyor. Bu anlaşmada tanklar, zırhlı araçlar, 100 milimetreden büyük kalibreli toplar, savaş uçakları ve savaş helikopterleri dahil olmak üzere 5 grup büyük silahın sayısına ilişkin belirli bir tavanın yanı sıra karşılıklı bilgi alışverişi ve kapsamlı ülkeler arasındaki askeri tesislerin teftişi maddeleri yer alıyor. Bu anlaşmaya göre Avrupa'daki konvansiyonel silah miktarı sınırlı ve Rusya ve Avrupa kısmında tank ve zırhlı personel taşıyıcı gibi daha fazla konvansiyonel silah konuşlandıramayacaktı. Temmuz 2007'de eski Amerikan Başkanı George Bush yönetiminin sonunda Rusya, Avrupa'da füze kalkanı konuşlandırma planının devam etmesini protesto etmek için Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmiş ve bu anlaşmaya geri dönmeyi reddetmiştir. O zamandan beri Rusya, Amerika'nın bu planına şiddetle karşı çıkmış ve gerçekleşmesini ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görmüş ve bu nedenle tehdit edici bir önlem olarak Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmiştir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Kameri takvimle 25 Şevval 1444 tarihi Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 6. nuru Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüydü. Biz bugün sohbetimizde o Hazretin yaşamı ve daha doğrusu İslam yolunda verdiği hizmetleri bugün sohbetimizde sizlere aktarmak istiyoruz uzman konuğumuzun penceresinden ve görüşlerinden. Bugünkü röportajımızda Iğdır'dan din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini bu konu hakkında dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la'nu ala a'daihim ecmain. Efendim, bütün dinleyicileri, bu anda bizi dinleyenleri saygıyla, sevgiyle selamlayarak başlamak istiyorum. Allah-u Teala'nın adıyla onun yeryüzüne rahmet olarak gönderdiği peygamberinin ve tertemiz Ehl-i Beyt'inin adını anarak başlamak istiyorum. Bu şahsiyetin şehadeti elbette müminleri üzmüştür. Hazreti İmam Cafer Sadık gibi bir özelliğin bir yüce şahsiyeti. Vefatı inananları üzmüştür ama kullu nefsin zâikatul mevt, bütün nefes çeken herkes bu ölümü tadacaktır. Ve hiç kimse baki değil. Kullu men aleyha fân ve yabba vechu rabbika zul celâli vel ikram. bu çerçeveden konuya baktığımızda her şey geçicidir. Yalnız baki olan, kalıcı olan alemleri yoktan var eden yaratıcıdır. O münasebetle her fani gidici olduğu için Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da imamlar içerisinde en fazla yaşayabilme şansını yakalayan özelliklerden biridir. 65 yaşında Allah-u Teala'nın davetini kabul etmiş. Elbette isteğiyle, yani kendi eceliyle şehadete koşmamış, kendi eceliyle ölmemiş. 14 masumun, başta Peygamberimiz Hazretleri de olmak üzere, bütünü bir şekilde suikaste kurban gitmiştir. Onlardan birkaç tanesi kılıçla şehit edilirken genelliği zehirlenerek şehadete gönderilmişlerdir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bunlardan birisidir. Yani zehirlenerek şehit edilenlerden biridir. Hicretin 83. yılının Rebi'ul Evvel ayının 17. günü dünyaya gelmiş. Peygamberimiz Hazretleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin doğum günü ile çakışmakta, aynı günde dünyaya gelmişler. Burada da Allah-u Teala'nın elbette amacını, maksadını bilmek biraz insanoğlu için zor iştir, mümkün değildir. Ama bakıyoruz, işte, peygamber vari, peygamber gibi çığır açan ve topluma çok şeyler kazandıran bir şahsiyet de aynı peygamberle aynı günün içinde dünyaya gelmiş. Aynı gün dünyayı ışıklandırmıştır. Yani orada çok özel bir maksat olmasa bile, ama bu işin içerisinde görüyoruz bir şeyler mevcut. Yani öyle tahmin ediyor, öyle yoruyoruz. Peygamberle aynı günde dünyaya gelmiş olması bizlere bir şeyler düşündürüyor. Ve bu şahsiyetin hayatına baktığımız, bu şahsiyetin yaşantısını incelediğimizde görüyoruz ki dedesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem gibi gerçekten inkılap yapmış, devrimler gerçekleştirmiş, ilmi bir potansiyel ile, ilmi bir güç ile İslamiyet'in hukukunu, felsefesini, mantığını, hikmetini, kelamını ilmi kalıplar içerisinde detaylandırarak insanlara öğretmiştir. O öğretme fırsatını bulmuştur. Kendisinden önceki imamlar siyasi kargaşalar, siyasi baskılar, siyasi zulümler nedeni ile Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın yaptıklarını yapamamışlar. Çünkü baskı o kadar yoğun idi ki onların hayatlarını idame ettirebilmeleri, yaşayabilmeleri bile o baskının altında mucize idi. Hangisinin hayatına baksan öyle bir baskı, öyle bir sorun mevcut idi. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam babası Hazreti İmam-ı Muhammed Bakır'ın başlatmış olduğu ilmi çalışmayı devam ettirmiş, talebeleri olmuş, adeta İslam ümmeti içerisinde, İslam dini içerisinde temeli atılan ilk üniversitenin, akademik kurumun mimarı Hazreti İmam-ı Muhammed Bakır Aleyhisselam olmuş ise de oğlu İmam-ı Cafer Sadık Aleyhisselam bunu genişletmiş, yaygınlaştırmış, yüceltmiş, zirveye tırmandırmış, binlerce, on binlerce talebeye hükmetmiştir. Büyük insanlar yetiştirmiştir. 40 bin talebesinin, affedersiniz, 4 bin talebesinin olduğu kayıtlarda mevcuttu. O dönemin ortamında 4000 talebe bizatihi Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın huzurundan onun o ilmi, engin ilmi gücünden, kudretinden yararlanmıştır. Ve bu arada İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan 40 bin tane hadis nakledilmiştir. İslam hukuku, İslam felsefesi, İslam ilimleri ile alakalı 40 bin hadis nakledilmiştir. O münasebetle İslam ümmeti içerisinde bir çığır açmış, İslam ümmetinin aydınlanmasını, bilgilenmesini, İslam'ı iyi öğrenmesini sağlama noktasında mücadele vermiştir. Ve bu da Allah-u Teala'nın mutlaka her olayda yardımı vardır, desteği vardır, inayeti mevcuttur. Burada da Allah-u Teala'nın inayeti ile, yardımı ile İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Emeviler ile Abbasilerin o mücadeleleri, kargaşa ortamının yoğunlaşması, kargaşanın derinleşmesi Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a bir fırsat doğurmuştur. Yoksa Emevilerin de başa geçen hükümdarları, imamları sürekli kontrol altında bulundurmuş, hareketlerini takip etmiş, sözlerini denetim altına almış, her sözü, her hareketi istedikleri yerde konuşabilmelerine imkan vermemiş. Ama Abbasiler ile Emeviler arasında bu taht kavgaları, işte saltanat mücadeleleri Hazreti İmam Aleyhisselam'ın babası tarafından kurulmuş olan o ilim havzasının, ilim yuvasının genişlemesini, yüceltmesini, daha ilerilere taşınmasını sağlayabilmiştir. Ondan dolayı İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ilmi atılım yaparken bugün Şiiliğin fıkhi anlamda bir adı da Caferiliktir. Çünkü İmam Cafer Sadık Aleyhisselam fıkhın, İslam hukukunun, İslam inancının, İslam'ın hareketsel ve eylemsel boyutunun detay ve izahatını o ilimleriyle yapmıştı. Hazreti İmam Aleyhisselam ilim, irfan, fazilet, fıkıh, hikmet, zuhd, takva, doğruluk, adalet, azamet, cömertlik, cesaret gibi sıfatlarda kendi asrının emsalsız bir şahsiyetiydi. Merhum Şeyh Mufid aleyhirrahme şöyle buyurmakta: alimler İmam Cafer Sadık'tan naklettikleri hadis kadar diğer imamlardan hadis nakletmemişlerdir. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen güvenilir ravilerin sayısı yaklaşık olarak 40 bin kişidir. 40 bin kişi Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan rivayet nakletmiştir. Ehl-i Sünnet Hanefi mezhebinin önderi imamı Ebu Hanife Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın öğrencilerindendir. Yine diğer Ehl-i Sünnet liderleri de onun öğrencilerinden. Hatta onlardan bazıları dolaylı olarak Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın öğrenciliğini yapmışlardır. Ondan bir şeyler öğrenmişlerdir. Kimya, fizik, astronomi, astroloji, madencilik gibi bilimsel konuların da İmam Aleyhisselam temelini atmıştır. Onun için Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın varlığı İslamiyet'te bir dönüm noktasıdır desek, bir sıçrama noktasıdır, bir ileriye gidiş noktasıdır desek abartmış olmaz. İşte böyle bir şahsiyetin bugün şehadetidir. Şahit şehadete ulaştığı gündür. Hicretin 148. yılının Şevval ayının 25. günü Abbasi halifelerinden artık Emevilerden bir şekilde hilafeti ele geçiren Abbasilerin o günkü hakim gücü olan Mensur Devanevi tarafından zehirlenerek şehadete ulaştırılmıştır. Bunlar bu 4000 talebe zamanın o hakim gücünün gözünü korkutmuş ve ürkütmüştür. O hakim gücün etrafında olan o karıştırıcı ve fesat mantık içerisinde bulunan kişiler halifeyi Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a karşı tavır almaya yönlendirmişler. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın önünü kesmek için harekete geçmesini istemişler, tahrik etmişler, kendileri de destek vermiş ve Mansur da bir şekilde, çünkü o binlerce talebenin lideri olan, önderi olan, öğretmeni olan bu şahsiyeti açıkça öldürebilmeleri mümkün değildi. Onun için İmam Aleyhisselam'ı o günün de o ortamında en etkili silahı olan zehir yöntemiyle İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ı 65 yaşında şehadet kervanına katılanların içerisine göndermişler. Ve işte bugün İmam Cafer Sadık Aleyhisselam gibi bir şahsiyetin şehadet gününü anıyoruz. Bu günün bütün iyi günlerde dilediğimiz gibi müminlerin imanları istikametinde sağlam yürüyebilmelerine, müminlerin birlik, beraberlik noktasında kenetlenebilmelerine, birlik, beraberlik oluşturabilmelerine, İslam kardeşliğini, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ilkesini kabul edenlerin cümlesinin bütününün içerisinde sağlam bir zemine oturtulmasına inşallah vesile kılar Allahu Teala. Biz bu özellikli bu peygamber ailesinin, peygamber soyunun bu tertemiz neslinin hürmetine İslam alemine huzur, güven, rahatlık vermesini istiyoruz Allahu Teala'dan.
Amin.
Ve Allahu Azimuşşan'ın İslam ümmeti içerisindeki bu kargaşalardan kurtararak hakikaten Euzu billah Bismillahirrahmanirrahim Muhammedun Resulullah vellezina ma'ahu ashadda'u alal kuffar rahama'u beynehum ilkesinin o mantığının İslam ümmeti içerisinde yerleşmesine yardımcı olmasını diliyoruz İmam Cafer Sadık Aleyhisselam hürmetine ve bu fırsatı Tahran Radyosu özellikle sevgili kardeşim Sayın Feriver bana bu fırsatı tanımış olduğu için ona da teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Şahsında
Tahran Radyosu'nu da kutluyorum ve dinleyicilerin bütününü selamlayarak İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ı iyi tanımaya, iyi anlamaya, güzel özümsemeye davet ediyorum. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam gibi şahsiyetlerin iyi tanınması, inanınız ki o Allah-u Teala'dan dilediğimiz, istediğimiz, dua ederek Allah-u Teala'dan talepte bulunduğumuz noktalara ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Allah-u Teala hepimizin ibadetlerini, hepimizin dua ve dileklerini katında kabul etsin. Bizlere İslam'ın yolunda yürüyebilmek başarısı nasip etsin, sağlık içinde, sıhhat içinde, huzur ve mutluluk içerisinde. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a şehadet yıl dönümü münasebeti ve o hazretin yaşamıyla ilgili uzman konuğumuz din alemi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Biden'in silahlar ile ilgili talebi,
Amerika'nın borçlarının artması,
Amerika'nın silahlı şiddetinin artması,
New York metrosunda Gazi askerlerin siyahi birini öldürmesi,
Amerika sınırlarında göçmenlerin vahim durumu
ve Amerika'da kritik istifa,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Amerika'da Joe Biden silahlar ile ilgili yeni kararlarının alınmasını istedi. Amerika Başkanı Joe Biden, Texas eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, kurbanlara saygı göstergesi olarak Beyaz Saray'da ve tüm kamu binaları ve arazilerinde, tüm askeri karakollarda ve donanmaya bağlı gemilerde saygı duruşu gösterilmesini isteyerek silahlar konusunda da ciddi değişikliklerin yapılmasını istedi.
Texas eyaletinde yer alan Dallas şehrindeki alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır, 7 kişi yaralanmıştı. Öte yandan Gun Violence Archive tarafından yapılan bir araştırmada Amerika'da bu yıl en az 198 silahlı saldırı gerçekleştiği ve bu sayının 2016'dan bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi.
Amerikan ekonomisi borç tavanının yükseltilmemesi halinde 1 Haziran'dan itibaren temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya. Amerika'nın 31,4 milyar dolar olan borç limitini yükseltme konusunda ters görüşteki Başkan Joe Biden ve milletvekilleri çıkmazın aşılması konusunda görüşmelere devam edilmesi üzerinde anlaştı. Demokrat Başkan Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi kanattan Kevin McCarthy, Oval Ofis'te bir saat süren görüşmenin ardından 1 Haziran'da temerrüde düşme ihtimali belirlemesinden dolayı olası bir anlaşma için yardımcılarının günlük bazda görüşmelerini taahhüt etti.
Biden kanun yapıcılara federal hükümetin kendi koyduğu borçlanma limitini koşulsuz olarak yükseltmeleri çağrısında bulunuyor. McCarthy ise artan bütçe açığını kapatmak için harcamaları önemli ölçüde azaltmayan hiçbir anlaşmayı onaylamayacağını belirtiyor ve kısa vadeli bir çözüm öngöremediğini vurguluyor. Biden ve McCarthy'nin başka bir günde de yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
Tahran Radyosu.
Amerika'da Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran 42. madde uygulanmasının kaldırılmasının beklendiği belirtildi. Amerika'da Joe Biden yönetimi ülke sınırında düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran 42. maddenin sona ermesini 2 gün kala sayıları 100 binleri bulabileceği söylenen göçmen sorunuyla mücadeleye hazırlanıyor.
CNN'in Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Perşembe günü 42. maddenin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte sınırın Meksika tarafında bekleyen 150 bin civarında düzensiz göçmen Amerika'nın gümrük kapılarına dayanacak. Bir İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, Amerika-Meksika sınırının varoşlarında şimdiden bir artış görüldüğü ve Amerika sınırında görülen sayının günlük 8 bini aştığını, 42. maddenin kaldırılması sonrası ise 10 bine ulaşacağını söyledi. Diğer bir kaynağa göre ise bugünden itibaren federal yetkililer El Paso'da Amerika-Meksika sınırını geçen ve yetkililer tarafından işlenmeyen göçmenleri hedef alan bir uygulama operasyonu yürütecek. Ayrıca Meksika'nın sınır şehri Tijuana Göçmen İşleri Direktörü Enrique Lucero düzensiz göçmenlerin sınır duvarından atlamaya veya yüzerek sınırı geçmeye kararlı olduklarını belirtti.
Amerika'da yılbaşından bu yana 14.600 kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti. Amerika'da silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violence Archive'in verilerine göre ülkede bu yıl 199 toplu silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Silahlı şiddet olaylarında 521 genç ve 93 çocuk 14.600 kişi yaşamını yitirdi. Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında ise 487 kişi öldü.
Amerika'da fiyaskolar devam ediyor. Amerika'nın New York kentindeki bir metroda evsiz siyahi Jordan Nelly'nin boğularak ölümüne yol açan eski donanma askeri Daniel Penny polise teslim oldu. Karakoldaki işlemlerin ardından ikinci dereceden adam öldürmek suçuyla mahkemeye çıkarılan Penny, $100,000 kefaletle serbest bırakıldı. Amerika'nın New York şehrine bağlı Manhattan'daki bir metroda 1 Mayıs'ta evsiz ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen 30 yaşındaki Jordan Nelly'i metroda boğarak öldüren eski donanma askeri Daniel Penny karakola teslim oldu. Penny karakolda yapılan işlemlerin ardından Manhattan Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Manhattan Bölge Savcılığı Penny'i ikinci dereceden adam öldürmekle suçladı. Yargıç Kevin McGrath, Penny'nin $100,000 kefaletle serbest kalmasına hükmetti. Penny 17 Temmuz'da yeniden mahkemeye çıkarılacaktır.
Manhattan'da 1 Mayıs'ta eski donanma askeri Penny, "Açım, yorgunum, ölmeye hazırım" şeklinde bağırdığı ve hapse girmekten korkmadığını söylediği ifade edilen Nelly'i kontrol altına almaya çalışmıştı. Yolculardan biri omzundan, diğeri ise kollarından tutarak Nelly'i yere yatırırken eski asker Penny ise Nelly'nin boğazına baskı uygulayarak nefessiz kalmasına yol açmıştı. Görgü tanıkları Nelly'nin bağırdığı sırada ceketini çıkarıp yere fırlattığını, yolculara fiziksel bir saldırıda bulunmadığını belirtmişti. Polis tarafından gözaltına alınan 24 yaşındaki eski asker ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Nelly'nin ölümünün ardından olaya tepki gösteren ve eski askerin tutuklanmasını isteyen göstericiler Manhattan sokaklarında ve metroda protesto düzenlemişti. Adli tıp, evsiz adamın ölümünün boynuna uygulanan baskıdan kaynaklandığına karar vermişti.
Biden'in Çin politikasının mimarı Wendy Sherman istifa edecek. Mevcut yönetimde kilit bir dış politika oyuncusu olan Washington'un 2 numaralı diplomatı, hükümetteki 30 yıllık kariyerini yakında son verecek. Amerika Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın emekli olacağını söyledi. 73 yaşındaki yetkili, Washington'un Çin'e ve çeşitli cephelerde Pekin'e meydan okumaya çalıştığı daha geniş Asya-Pasifik'e yönelik mevcut stratejisinin tasarlanmasında yoğun bir şekilde yer aldı.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken istifasını açıklayan Sherman'ın diplomat olarak uzun kariyerini övdü ve 21. yüzyıl tarihinin yazılacağı bölge olan Hint-Pasifik'teki angajmanımıza öncülük ettiğini söyledi. Blinken, Kore Cumhuriyeti, Japonya ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla bağlarımızı derinleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi yönetme yeteneklerini güçlendirmeye yönelik çabalarımızı denetledi ve müttefikler ve ortaklarla daha fazla yakınlaşma sağladı, dedi. Departman çalışanlarına gönderilen dahili bir notta Sherman, "Diplomasi korkaklara göre değildir," diyerek meslektaşlarını cesur olmaya çağırırken emekliliğinin önümüzdeki ayın sonunda etkili olacağını söyledi.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.ir.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ehl-i Beyt'in 11. imamı İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan bahsetmek istiyoruz.
İslam aleminin 11. seçkin imamı, Kamer'i 232 yılında Pak Hanedanı gibi faziletler ve kerametler kenti Samira'da dünyaya geldi. Babası İmam Hadi aleyhisselam ve sevgili annesi de Hadise veya Susan adıyla anılan seçkin ve muttaki bir kadındır.
Ehl-i Beyt'in 11. imamı, Asker adında bir mahallede yaşadığından askeri olarak ün yaptı. Ancak o haset zeki ve naki ve diğer lakaplarla bilinirdi. Bu lakaplar pak ve teskiye olmuş anlamına geliyor. İmam Hasan Askeri aleyhisselam 22 yaşındayken babası İmam Hadi aleyhisselamın mazlumane şehadetinin ardından imamet makamına nail oldu. Ve Beşiriçe Amiyan'ın önderi olarak büyük bir sorumluluğu üstlendi. Ama maalesef o hazretin imamet süresi çok kısa oldu ve 6 yıldan fazla sürmedi.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam 28 yaşına geldiğinde Gameri 260 yılında Abbasi Hanedanı'nın Mu'temed adında bir başka cani hükümdarı tarafından ve mazlumiyetin doruk noktasında şehit düştü.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'dan İmamet silsilesinin sonuncusu olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam son ilahi hazine olarak geride kaldı. İmam Mehdi Aleyhisselam halihazırda gaybet döneminde yaşıyor ve ilahi irade icap ettiğinden zuhur ederek kıyam etmesi ve dünyayı zulümden arındırarak adalet ile doldurması bekleniyor.
Ehl-i Sünnet'in Kameri 9. yüzyılın büyük alimlerinden İbn-i Sabbah Maliki, El-Fusul El-Mühimme adlı eserinde İmam Hasan Askeri aleyhisselam hakkında şöyle yazıyor. O hazrette üstün sıfatlar, özellikler ve faziletler toplanmıştı. İmam Hasan aleyhisselam, imamet ve makamı ve ümmetin önderliği için gerekli olan tüm özelliklere sahipti. İlim ve takva, erdem, akıl ve düşünce, ismet, şecaat, kerem ve saygınlık ve insanı Allahu Teala katına yaklaştıran tüm özellikler bakımından da herkesi zorlamıştı. Yani sevgili babası imameti hakkında açıkça veya onun hilafetiyle ilgili işaret ettiği tüm özelliklere sahipti.
Tahran Radyosu.
Ehl-i Sünnet'in bir başka Şafii alimi Muhammed bin Talha da eserinde İmam Hasan Askeri aleyhisselam ve kişiliği hakkında şöyle yazıyor. Bilin ki Allah Teala büyüklük ve üstünlük ve onu kaynağı olan her şeyi ona vermiştir ve onu tüm seçkin özelliklere kavuşturmuş ve onları da daimi ve ebedi kılmıştır. Öyle ki zaman akışı onun cazibesini azaltmayacaktır. Özellikle Mehdi de onun soyundandır. Öyle bir evlat ki onun canının bir parçasıdır.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın sadece sevenleri değil, aynı zamanda insaflı düşmanları bile o hazreti takdirle karşılamıştır. Tarihte kibirli ve bencil ve ehl-i beyt düşmanlığı ile bilinen Abbasi halife, mütevekkilin veziri Ahmet bin Abdullah Hakan, Hazreti Hasan Askeri hakkında şöyle diyordu. Hasan, alim, muttaki, abid, ağırbaşlı, iffetli ve şerefli bir insandı. Öyle ki hatta tüm halifelerin ve vezirlerin ve hükümet elebaşlarının kalbine nüfuz etmişti. Bu yüzden onların nezdinde özel kıymeti, şanı ve azameti söz konusuydu.
Abbasi veziri Ahmet bin Abdullah Hakan şöyle devam ediyor. Bir gün özel bir siyasi mevki ve konumu olan babam oturmuştu. O sırada babama İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın geldiğini haber verdiler. Babam hemen o hazreti karşılamaya gitti, elini öptü ve kendi yerine oturdu ve bir kul gibi onun önünde oturdu ve büyük saygı gösterdi. O büyük insan gittiğinde babamdan onun kim olduğunu sordum. Babam şöyle dedi, o bu dünyada ondan başka hiç kimse hilafete şayesi olmayan biridir. O en yüce insani sıfatlara sahiptir ve tek bir kelimede o mükemmel bir insandır. Nitekim babası da aynı özelliklere sahipti.
Kuşkusuz bu eşsiz ve emsalsiz özellikler, Yüce Allah'ın evliyaları ve dergahının seçkin kullarına sunduğu özel ilahi inayet ve lütuftur. İmam Hasan Askeri aleyhisselam da İslam peygamberinin pak ehli beyt fertlerinin konumu hakkında şöyle buyuruyordu. Biz bize sığınanların sığınağıyız. Biz bizim nurumuzun altında yaşamak isteyenlerin nuruyuz ve bize sımsıkı sarılanları koruruz. Kim bizi severse yüce mevkilere yerleşir. Kim bizim yolumuzdan saparsa cehenneme doğru yönelmiş olur.
Geçen bölümlerde de belirtildiği üzere imamet ve velayet makamı doğrudan ve Yüce Allah'ın fermanı ile dergahının seçkin kulları ve önderlerine verilen bir mevkidir. Ve bu yüzden İslam'ın hakiki önderleri tüm kısıtlamalara, baskılara ve tehditlere rağmen İslam ümmetine, İslam peygamberinin hakiki imamet ve velayetinin yolundan sapmasını önlemek için 12 imam silsilesini açıklamaktan başka her biri kendisinden bir sonraki imamı da toplumun siyasi ve sosyal şartlarına göre açıklamakla yükümlüydü. Buna göre imamlar bazen bir sonraki imamı açıkça ilan ediyor ve bazen de mevcut siyasi atmosfere göre bunu gizlice ve güvenlik şartlarını gözetleyerek yapmak zorunda kalıyordu. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın imameti konusunda da İmam Hadi Aleyhisselam aynı çizgiyi izledi. Şimdi sohbetimize bu konuya birkaç örnek vererek devam etmek istiyoruz.
Şia mezhebinin büyük ve güvenilir ravilerinden ve İslam'ın hakiki önderlerinin has sahabelerinden olan Ebu Haşim Cafer'i şöyle anlatıyor. İmam Hadi Aleyhisselam'ın huzuruna müşerref oldum. İmam şöyle buyurdu. Benim halefim oğlum Hasan'dır. İmam ardından şöyle buyurdu. Onun benimle halefim sayılan halefine nasıl davranacaksınız? Ben nasıl diye arz ettim. İmam şöyle buyurdu. Zira onun halefi gaybet perdesinin ardında olacaktır. Ve onun adını zikretmemelisiniz. Ben o zaman ondan nasıl yad edelim diye arz ettim. İmam şöyle buyurdu. Şöyle söyleyin. El hucceti men âli Muhammed.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın yakın sahabelerinden Sakar bin Ebi Delif de o hazretin şöyle buyurduğunu anlatır. Bilin ki benden sonraki imam oğlum Hasan'dır ve ondan sonra da onun oğlu Kaim'dir ve o yeri nasıl ki zulümden dolmuşsa arındırıp adalet ile dolduracak kişidir.
Ebu Bekir bin Fehveki şöyle anlatıyor. İmam Ebul Hasan Hadi Aleyhisselam bana bir mektup yazarak şöyle buyurdu. Evladım Hasan, Resulullah'ın hanedanı fertler arasında yaratılış itibariyle en doğru ve mantık bakımından en sağlam olandır. Ve o benim evlatlarımın başıdır ve benim halefim olacaktır. Ve imamet silsilesi ve bizim ahkamımız ve onun oğlu ile sonlanır. Benden sonra, benden sorduklarını ondan sor. Onun nezdinde istediği her şeyi bulacaksın. O zaman bilmeyip benden sorduğun her şeyi ondan sorabilirsin. Ve bizden ihtiyaç duyduğun her şeyi onun nezdindedir.
Ama maalesef bu pak ve faziletli insanlar imamet dönemlere çıkardıkları uğruna ve gasp ettikleri hilafet makamını korumak için hiçbir cinayetten çekinmeyen zalim hükümdarlara denk gelmiştir. Buna göre İmam Hadi Aleyhisselam'ın çağı da bu kaydeden müstesna değildi. O hazret imamet yıllarında Abbasilerden Mu'tez, Mehdi ve Mu'temed adında üç zalim halife ile çağdaştı.
Mu'tez'in hilafet döneminde Hicaz topraklarında kıyam eden 70 kadar Ehl-i Beyt hayranı esir alınarak Samarra'ya getirildi. O günlerde Samarra'da İmam Hasan askeri ve arkadaşları halifenin ağır baskıları altındaydı ve bazıları bu baskılardan usanarak o hazrete mektup yazmaya ve ne yapmaları gerektiğini sormaya başladı. İmam onlara şöyle cevap verdi: 3 gün sonra kurtuluş olacaktır. Nitekim imamın bu öngörüsü gerçekleşti ve ordudan bir grup halife Mu'tez'e isyan ederek onu devirdi. Ardından onu bir bodruma attılar ve Mu'tez orada helak oldu.
Mu'tez'den sonra Mehdi iktidarın başına geçti. Ancak Mehdi münafıkça bir tutum sergilemeye başladı ve dindar gibi gözükerek kendini mazlumların hamisi gibi göstermeye çalıştı. Fakat bir süre sonra Mehdi'nin maskesi düştü ve İmam Hasan askeri aleyhisselamın hapse atılmasını emretti. Abbasi halife Mehdi ayrıca kıyam eden bir grup Alevi'yi de bastırarak hepsini hapse attı ve hapiste şehit etti.
İmam Hasan askeri aleyhisselamın sahabelerinden biri imama bir mektup yazarak şöyle arz ettiğini anlatıyor: "Bana onun sizi tehdit ettiği ve Allah'a andolsun Ali Muhammed'i yeryüzünden sileceğim" dediği duyumu geldi. İmam bu mektuba şöyle karşılık verdi: "Ne kadar kısa olacak onun ömrü. Zira 5 gün sonra zillet içinde helak edilecek." Nitekim İmam Hasan askeri aleyhisselamın dediği gibi oldu ve bu halife de bir başka grubun isyanı sonucu helak oldu.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ütür. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretilen hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamine'i takva konusunda Allah'tan başkasına bağlanmama konusunda uyarıda bulunarak bunun muttaki birinin şartlarından olduğunu ifade ediyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değineceğiz. Kur'an'da takvaya davet meselesinin yanı sıra ki başından sonuna kadar defalarca ve defalarca takvaya davet edilmişiz. Bu sorunları çözen ve yolu açan gerçeğe ve buna karşı Allah'tan başkasına bağlanmama konusu da gündeme gelmiştir. Ki sanırım Nahl suresindedir. Gerçek böyle iken siz hala Allah'tan başkalarından mı korkuyorsunuz? Acaba Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Peki Allah'tan başkası ne demek? İnsanın babasına, insanın annesine dikkat etmesi ki iyidir. Mümin kardeşe de dikkat etmek iyidir. Maksat bunlar değildir. Yani Allah'tan başka güçler, Allah'a karşı olan güçler. Öyleyse biz takvaya bağlı olduğumuzda Allah'ın gücünden korkuyoruz. Allah dışındaki güçlerden korkmuyoruz. Korkmuyoruz demek, yani onları dikkate almıyoruz. Konsantre olmadığımız değil, üstelik konsantre olmamız gerek fakat onlardan korkmuyoruz. Bizim yaşamımız, saadetimiz, bizim geleceğimiz, bizim kaderimizin onların elinde olmadığını düşünmüyoruz. Bu takvanın bir gereğidir. Bakın, tüm bunlar bir halkın zafer yoludur. Yani bir İslam ümmetinde takva olunca, böyle düşününce ve böyle davranınca mecburen gelişme yaşanır, hareket oluşur, ilerlemek, yücelmek, yükselmek ve o zaman bütün dinlerden üstün kılmak olur ki Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de defalarca ve mükerrer geçmiştir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya Çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.